bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Ayrım 1. Metal Fırtına 4. Tuğran. Orkun Uçar. Altın Kitaplar Yayın Evi. 1. Basım Şubat 2008. Bu kitap 365 sayfadır. Filyo Stüdyosu'nda Altı Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 6 Aralık 2008. Okuyan Levent Filyoz. Arka kapak. Ekip lideri kolunu diğerlerine uzatıp parmaklarını açtı. Yumruk yaptığı anda ateş başlayacaktı. Diğerleri onu gözlüyordu. Ama birdenbire liderlerinin kafasının boynundan kayıp yere düştüğünü gördüler. Ardından bedeni yana devrildi. Tam önündeki toprak sanki canlanmış ve onu öldürmüştü. Kızıl Şaman Koray çıplak vücudu kurbanlarının kanıyla boyanmış halde ayakta duruyordu. Elindeki kısa kılıçtan hala kan damlıyordu. Çekik gözlü cansız suratlara baktı. Çin Gizli İstihbarat Servisi GRI'ye bağlı ölüm timiydi bu. Bekliyordu bu saldırıyı ama kurdun inine böyle girilemezdi. Binlerce insan geride iz bırakmayan bir katil tarafından yok ediliyor. Dünya korku içinde. Tek umut Gökhan Birdağ liderliğindeki Türk timinde. Kızıl Şaman Koray ne saklıyor? Şaman kehanetlerindeki kıyamet, kalgan çıçak geldi mi? 1. Bölüm Saldırı. 10 Ocak 2013 saat 15.15. Nathan Phillips Meydanı, Toronto. Connie Clark, görkemli belediye binasının önünde park etmiş olan devriye arabasında bekliyordu. Öğle yemeğinden beri diliyle dişini karıştırıyordu. Dışarıda hava çok soğuktu. Gözünü kısarak gri gökyüzüne baktı. Meydanı bulutlu Toronto gecesinde gökyüzüne benzetti. Oraya buraya serpiştirilmiş yıldızlar gibi dağınık ve rastgele birkaç insan. Aracın içi de soğuktu ve kalın giysileri yüzünden dar koltukta rahat edemiyordu. Derin bir iç çekti. Canı sıkkın, kafası karışıktı. Sam'le boşanmalarının üzerinden 5 ay geçmişti ve 4 yaşındaki küçük Ashley 3 gündür hastaydı. Bugün hastaneye gitmişlerdi ve Connie onlardan haber bekliyordu. Minik kızın vücudunda yine yıldızlar gibi rastgele kızarıklıklar çıkmıştı ve onun için gerçekten endişeleniyordu. David Dobson parmağındaki yüzükle camı tıklattığında irkildi. Bir anda kızının görüntüsünü siliveren adama sinirlenerek baktı. Dobson'un iki elinde 2 büyük boy kahve vardı. Clark uzanıp kapıyı açtı. Dobson önce kahveleri uzattı, sonra içeri girdi. Her soluk alıp verişinde ağzından ve burnundan buhar çıkıyordu. ''Polise bak, amma ürkek!'' diye takıldı. Clark sadece kahve için teşekkür etti ortağı kapıyı kapatırken. Clark'tan 15 yaş kadar büyük olan Dobson neşeli, çok fazla derdi olmayan bir adamdı. Bazen bu rahatlığı sinir bozucu olabiliyordu. ''Yine Ashley'i düşünüyorsun?'' ''Evet.'' ''Buna paranoya denir Connie. Bir saat içinde onun bir şeyinin olmadığını öğrenirsin. Ama bu bir saati kendine ve bana zehir etmek istiyorsan tamam, endişelenmeye devam et.'' ''Sen de gördün o lekeleri,'' dedi Connie, Dobson'ı suçlayarak. Sesinin istediğini elde etmeye çalışan bir çocuğunki gibi çıktığını fark edince bir an utandı. Hastalıklardan böylesine korkmaya başlamasının sebebi 2 ay önce aldıkları terör kursuydu. Eğitimlerinin bir günü bu eylemlerin ayrıntılı anlatımına ayrılmıştı. Nükleer ve kimyasal bombalar, şehir su şebekesine karıştırılan zehirler, yıllarca adım adım sürdürülen biyolojik komplolar... Geçmişte yapılan eylemleri öğretmişler, kameraya alınmış deneyleri göstermişlerdi o gün. Kurbanların başına gelenler ve gelebilecekler bir korku filmi havasında uzun uzun tasvir edilmişti. Kavrulmuş bedenler görmüşlerdi. Göğsünden 3. bir bacak çıkmış bir bebek, tamamen kurumuş 20 kiloluk adamlar ve şu an izledikleri arasında en iyi hatırladığı vücudu kırmızı ve kabarık lekelerle kaplı bir cesetti. İnsan o kurstan sonra sağlıklı nefes alabildiği her anı mucize olarak görüyor ve öksüren birinden bile korkuyordu. ''Unut bunu, kahveni iç. Bir kontrole daha çıkmamız gerekiyor.'' Clark bardaktaki sıcak sıvıdan sessizce bir yudum aldı ve tekrar meydanı izledi. Etrafta ancak 20 kişi vardı. Çekik gözlü bir çift havuzun kenarında biraz durduktan sonra köşede gözden kayboldu. 7-8 yaşlarında bir çocuk havuzun kenarında oturmuş, eldiveninin kirlenmesini umursamadan yere sürterek oynuyordu. Üzerine giydiği gocuğa öyle sarılmıştı ki minik bir hacı yatmaz gibi görünüyordu. Esmer genç bir adam meydanı ortadan keser gibi yürüyordu. Dobson Arap olduğu anlaşılan bu adamı işaret ederek işte terörist diye şaka yapmaktan geri kalmamıştı. Clark onun dediklerini umursamıyordu. Şimdi havuzun diğer tarafındaki adamı gözleriyle takip ediyordu. Adam uzun kenar bitince kısa kenar boyunca döndü ve devriye arabasının olduğu tarafa doğru yürümeye başladı. Başı önündeydi ve oldukça hızlı yürüyordu. Muhtemelen bankaya ya da herhangi bir yere gitmek için işinden 15 dakika izin almış bir Kanadalı olmalıydı. Devriye işine başladığından beri tahminler yürüterek zaman geçirmek onun eğlencesi olmuştu. Kanadalı olduğunu düşündüğü adam başını kaldırdı ve bir an Clark onunla göz göze geldiğini düşündü. Aralarındaki mesafe çok fazlaydı. Bundan tam anlamıyla emin olamazdı. Ama küçük bir duraksama mı fark etmişti? Hayır, adam yürüyordu yine işte. Sanki devriye arabasını gördüğünde duraksamış mıydı? Duraksadıysa bile şimdi ellerini ceplerinde ovuşturuyor, hızla ilerliyordu. Polis arabasına bir kaçamak bakış daha mı atmıştı? Clark paranoyasından utanmasına rağmen kendine engel olamadı. Ortağını dirseğiyle dürttü ve başıyla adama bakmasını işaret etti. Yabancı ile araba arasında 10 metreden az bir mesafe kalmıştı. Dobson dikkatle adama baktı ve onunla göz göze geldi. Adam başını diğer tarafa çevirirken Dobson gülümsemiyordu artık. Yanlarından geçerken adamın yüzünü görebildiler. Yüzü kızarmış ve terliyordu. -3 derecede terliyordu. Yürüyüşündeki tuhaflık şimdi daha hastalıklı göründü Clark'a. Adam arabanın yanından geçerken bakalım mı diye sordu Dobson'a. Ben bakarım dedi ve kapısını açtı ortağı. Hey bayım diye bağırdı. Birkaç metre ilerideki adam neredeyse sıçramıştı. Bu sırada Clark da indi arabadan. Adam omzunun üstünden geriye baktığında Dobson'un eli o omza dokunmak üzereydi. Hasta mısınız? İyi görünmüyorsunuz. Adam yutkundu, bakışları anlamsızdı. Hızlı hızlı soluk alıyor ve yüzünde gerçek ter damlaları görünüyordu. İsminiz nedir? Ben polis memuru David Dobson. Adam elini kalın parkasının cebine doğru götürdü. Dobson bir adım geri çekilirken adam cebinden çıkardığı saydam bir tüple koşmaya yeltendi. Dobson onu parkasından yakaladı ama adam ani bir tepkiyle onu silkti. Elleri çarpışınca saydam tüp yere düştü. Şüpheli anında koşmaya başlamıştı ve Dobson da ne yapacağını bilemeden arkasından koştu. Devriye ortağı da biraz geriden onlara katılmıştı. Clark yere düşen saydam tüpün üstüne basınca tüp kırıldı. İçindeki kehribar renkli sıvının bir kısmı Kanadalı polisin ayak tabanına yapıştı. Geri kalanı ise zemindeki çatlaklar arasında birkaç saniye boyunca su gibi kıvrıldı ve sonra aniden gözle görünür biçimde buharlaştı. Dobson adamı parkasının kapüşonundan yakalayıp döndürdüğünde şüphelinin gözleri kocaman açılmıştı. ''Bırak beni gerizekalı!'' diye bağırırken deli gibi çırpınıyordu. Dobson şaşkınlıkla adama neler olduğunu sormaya çalışırken güreşiyor gibi görünüyorlardı. Bu sırada Clark'ın korkunç bir öksürük nöbetine tutulduğunu fark etmişti. Ona doğru baktığında ortağının koşmasının da hızıyla yere yığıldığını gördü. İlk kurban kızı değil, kendisiydi. Dobson'un ortağına yardım etmeye vakti olmadı. Yakaladığı adamla birlikte bir öksürük nöbetine tutuldu. Biraz sonra 20 metre ileriden onları izleyen 30'lu yaşlarda bir kadın da kan tükürmeye başlamıştı. Havuzun başında oturan çocuk önce nefesinin kesilişini, ardından ciğerlerindeki cehennemi yanmayı hissetti ve bağırmaya çalışırken ancak içini parçalarcasına öksürebildi. Yaklaşık bir dakika içinde meydandaki herkes kan tükürerek yere yığılmıştı. 11 Ocak 2003, saat 2:15, Tanrı Dağları, Kırgızistan. Zifiri karanlık bir geceydi. Dağın eteklerine kurulmuş bir grup çadır donmuş bir manzara oluşturuyordu. Sadece bidonlarda sönmeye yüz tutmuş közlerden yayılan kızıl alevler hafif bir aydınlık sağlıyordu. Çin ordusuna ait yeni geliştirilmiş olağanüstü sessiz siyah bir helikopter çadırların 1 kilometre ötesinde havada asılı kaldı. İçeride siyahlara bürünmüş silahlı adamlar da tıpkı pilot gibi gece görüş gözlükleri takıyorlardı. Araç iyice yere yaklaştı. İçerideki adamlar son derece ustaca atlayarak mevzi almaya başladılar. 15 kişi de iner inmez helikopter yükseldi. Her hallerinden eğitimli oldukları anlaşılan adamlar hiç konuşmuyor, sadece el hareketleriyle çadırlara doğru stratejik bir yayılımla ilerliyorlardı. En büyük çadıra 50 metre kadar yaklaşıp otomatik silahlarını kaldırdılar. Birkaç saniye içinde burası cehenneme dönecek, panik içinde kaçmaya çalışanlar tek tek öldürülecekti. Kimsenin sağ kalmaması için kesin emir vardı. Ekip lideri kolunu diğerlerine uzatıp parmaklarını açtı. Yumruk yaptığı anda ateş başlayacaktı. Diğerleri onu gözlüyordu ama birdenbire beklenmedik bir hareketlilik başladı. Adamlar şaşkınlıkla liderlerinin kafasının boynundan kayıp yere düştüğünü ve bedeninin yana devrildiğini gördüler. Liderlerinin tam önündeki toprak sanki canlanmış ve onu öldürmüştü. Neredeyse topraktan biten bir gölge korkusuzca ayağa kalktı. Elindeki kısa kılıçtan hala kan damlıyordu. Saldırganlar hemen ona nişan alıp ateş etmeye başlarken yuvarlandı ve aralarına karıştı. Kılıcını savurdukça birilerini biçiyordu. Avcılar av olmuştu. Bitirici darbe güçlü projektörlerin yanmasıyla geldi. Gece görüş gözlükleri güneş gibi aydınlanınca birkaç saniyeliğine görüşlerini kaybettiler. Hemen gözlüklerini çıkarmaya başladılar ama katil durmuyordu. Kılıç her savruluşunda birinin canını alıyordu. Saldırganlardan sadece beşi sağ kalmıştı ki bu kez tepelere mevzilenmiş keskin nişancılar onları tek tek vurdu. Koray çıplak vücudu kurbanlarının kanıyla boyanmış halde ayakta duruyordu. Çekik gözlü cansız suratlara baktı. Çin Gizli İstihbarat Servisi GRI'ye bağlı ölüm timiydi bu. Saldırıyı bekliyordu ama kurdun inine böyle girilmezdi. Üzerinden geçen bir karaltı hissetti. Keskin nişancılar ateşe başlamasına rağmen pilotun roket atacak zamanı oldu. Tam oraya koşuyordu ki karargah olarak kullandığı büyük çadır gürültüyle havaya uçtu. Patlamanın şok dalgalarıyla yere yuvarlanmıştı. Alevlerin aydınlattığı çadırın arkasından roket atarı ile bir adam fırladı ve helikoptere nişan aldı. Aynı anda 3 ayrı noktadan daha roket gönderilmişti. Helikopter manevra yapmaya vakit bulamadan patladı. Koray yanan çadırına baktı. Başardılar diye düşündü. Saldırı en azından bir hedefine ulaşmıştı. Çadırla birlikte uzun zamandır biriktirdiği bütün kanıtlar da yok olmuştu. Artık ne varsa onun kafasının içindeydi. Kaçınılmaz olan gerçekleşecekti. Bu sırada Sincanlı Ali yanına yaklaştı, ağlıyordu. Saldırıyı onun sayesinde öğrenmişlerdi. Çinliler ondan bu gece Kızılşaman'ı öldürmesini ve çadırı patlatmasını istemişlerdi. Yoksa Rey'in tuttukları ailesini öldüreceklerdi. Anne babası ve 5 küçük kardeşini. Ali tüm sevdiklerinin öleceğini bile bile planlarını Koray'a anlatmıştı. Tabii o sadece yedek plandı. Esas işi bu ölüm tipi yapacaktı. Koray Ali'ye sarıldı. Sarsılarak ağlarken yavaşça yere oturttu onu. Kızıl kurtlar yanına gelmişlerdi. Baskını geri püskürtmüşlerdi. Ama Ali'nin durumunu bildikleri için hiçbiri sevinemiyordu. Koray Çinlilerin kafalarını kesip GRI Başkanı General Zhao Ziyongwei'nin Pekin'deki evinin önüne bir sandık içinde bırakılmasını emretti. Bu bir meydan okumaydı. Koray'ın hazırlıklar için biraz daha zamana ihtiyacı vardı ve bunu elde etmeliydi. 23 Ocak 2013 saat 10:20 Ey Richmond Yaylası, Sivas. Kar geceden beri gücünü iyice arttırmış, olanca hızıyla yağmaya devam ediyor ve iri pamuksu kristaller yerdeki öncülerinin üzerinde birikiyordu. Kar kalınlığı bir metreyi geçmişti. Ağaçların, kurtların, rüzgarın ve boşluğun durağan sesini periyodik çat sesleri bölüyordu tepede. Ey Richmond'de bu mevsimde kimsecikler yoktu. Bir tek o garip adam kalmıştı. Ev yayladaki diğer evlere oldukça uzakta, yaylanın dışında sayılabilecek bir noktada gururla dikiliyordu. Diğer evlerin çoğundan daha büyüktü. Bacasından tüten duman çatısındaki kalın kar tabakası ve pencere pervazlarındaki bembeyaz birikintilerle kartpostallara yarışır bir görüntüye sahipti tepenin başında. Evin pencereleri sımsıkı kapatılmıştı. Alt kat odunluktu ve çat seslerini çıkaran da şu an odunlukta bulunan o garip adamdı. Adam 40'larında görünüyordu. Belki biraz daha genç, belki biraz daha yaşlı olabilirdi. Yüzünde yaşlı görünen, tükenmiş genç adamlara özgü sahte bitkinliğin yanı sıra genç ve dinç görünen yaşlı adamlara özgü sahte bir canlılığı da taşıyordu. Kesin olan bir şey varsa o da ciddi göründüğüydü. Sıkıcı bir düzen içinde yandaki yığından bir odun parçası alıyor, onu kütüğe dik biçimde koyuyor ve baltayı olanca gücüyle indiriyordu. Hiç de güçsüz görünmeyen odunlardan bir hamlede kırılmayan henüz olmamıştı. Adam kırılan odunları öndeki yığına atıyordu. Belli ki odunları dizmek gibi bir sorunu yoktu. Alan oldukça genişti. Uzun boylu ve yapılı adamın üzerinde mevsime göre ince sayılabilecek bir gömlek vardı. Soğuğa rağmen aldığından yer yer ter damlacıkları süzülüyordu. Yeterince odun kırdığına karar vermiş olacaktı ki elini beline attı. Biraz durduktan sonra da baltayı duvara dayadı. Epeyce bir odunu kollarının arasına alarak yıkıldı yıkılacak gibi duran merdivenden yukarı çıktı. Üstündeki tozların eve dökülmesini istemezmiş gibi kucağındakileri hızla şöminenin yanındaki belli ki odun koymak için yapılmış olan havuza attı ve gömleğiyle pantolonunu da buraya silkeledi. Ev son derece düzenli görünüyordu. Yerler sıcak renkli halılarla kaplıydı. Şöminenin olduğu salonda büyük bir kanepe duvara dayanmıştı. Ayrıca pencerenin önünde de bir okuma koltuğu vardı. Salonda büyük bir kitaplık göze çarpıyordu. Rafların tamamı doluydu. Kitaplıktan sonra ilk göze çarpansa şüphesiz ağır sobaydı. Şu an şömine yanmıyordu ama bu soba uzaktan bakınca bile sıcacık görünüyordu. Şöminenin üstünde bir tavşan derisi asılıydı. İki çifte duvara çakılmış çivilerle çapraz asılmıştı. Adam salondan çıktı ve içerideki banyoya girdi. Banyoda sıcak su silindir şeklinde bir banyo sobasından sağlanıyordu. Bu soba temiz beyazlı ve kamera penceresi gibi kapısıyla orada duran çamaşır makinesiyle tezat oluşturuyordu. Şüphesiz banyoda çamaşır makinesi olup da salonda televizyon olmaması ilginçti. Adam sobanın odun bölmesini açtı, dolu olduğunu görünce kenardaki çırayı tutuşturup sobayı yaktı. Üstündekileri çıkarıp kirli sepetine attı ve suyun ısınmasını beklemeye başladı. Adamda tuhaf bir durağanlık, rahatsız edici bir sükûnet vardı. Sanki hiç düşünmüyor, kendi kendine konuşmuyor, aklına komik ya da üzücü bir şey hiç gelmiyordu. Yüz ifadesi hiç değişmiyordu, şimdi aynanın karşısındayken bile. Yüzünün bir sağına bir soluna baktı aynı ifadesiz bakışlarla ve elini yüzünü kaplayan kirli sakal üzerinde gezdirdi. Su ısınana kadar aynanın karşısında doğal olamayacak bir sabırla bekledi. Biraz sonra banyodan çıkmıştı. Salona geçip okuma koltuğuna oturdu ve pencerenin dışındaki bembeyaz boşluğa karşı kitabını okumaya koyuldu. 23 Ocak 2013, saat 11. Federasyon Meydanı, Melbourne. Öğleden önce güneşi Melbourne'u aydınlatıyor, taş meydana sıcacık bir görünüm veriyordu. Avustralyalılar meydanın her tarafına yayılmıştı. Basamakların üzerinde banklarda oturuyor, karşıdan karşıya geçmek için bekliyor, hızla bir yerlere yürüyor, gruplar halinde gülüşüyorlardı. Kafeler bir yabancıyı şaşırtacak derecede doluydu. Meydandaki barlardan birindeydi Lionel. Garson kız Liz elindeki servisi tamamladıktan sonra odun masasına gidip oturdu. ''Bu ne sürpriz?'' ''Kardeşime uğramak istedim. Ne olmuş?'' ''Salondan mı?'' Liz bunu sorarken Lionel'in yanında duran spor çantasını göstermişti. Lionel'in uzun süredir devam ettiği boks salonunu kastediyordu. ''Hayır'' dedi Lionel. ''Salona gidiyorum ama çok erken çıktım. Burada biraz seninle oturayım.'' dedim. Liz inanmaz bakışlarla kardeşini süzdü. Sonra omuz silkip ''Tamam sen otur, ben şimdi gelirim.'' diyerek yine servise gitti. Bu sırada Lionel de çantasını alarak tuvalete daldı. Birkaç saniye aynada endişeli yüzüne bakıp dipteki kabine doğru ilerledi. Kabin boştu, kalbi deli gibi çarpıyordu. Oysa yapacağı o kadar basit bir işti ki. Birkaç gün önce salondaki çocuklardan biri gelmişti yanına. Önce kendini tanıtmış, ardından ablasının meydanda çalıştığının doğru olup olmadığını sormuştu. Lionel bunun doğru olduğunu söylediğinde çocuk onu hayret içinde bırakan şeyi anlatmaya başlamıştı. Birinin meydandaki kafenin tuvaletine bir paket bırakması gerekiyordu. ''Godfather'daki gibi mi?'' diye sormuştu Lionel. ''Evet, oradaki gibi.'' demişti diğeri. İş hiçbir tehlike içermiyordu. Bırakılacak olan şey bir silah falan değildi ve kafeyle ya da Lionel'le hiçbir ilgisi yoktu. Sadece dikkat çekmeyecek birinin bunu yapması gerekiyordu. Çünkü kafenin işletmecisi bu işin içindeydi ve böyle bir şeyin yapılacağını bildiğinden şüphe ediliyordu. Adam Lionel'i tanıdığına göre o tuvalete girince hiçbir şeyden şüphelenmeyecekti. O da neredeyse hiçbir şey yapmadan azımsanmayacak bir para kazanacaktı. Genç adam bu teklifi önce kesinlikle reddetti. Paketin uyuşturucu olacağını tahmin ediyordu. Böyle şeylerle işi olmazdı. Üstelik korkmuştu da ama teklif epey iştah açıcıydı. İki gün sonra kendisi o çocuğu arayarak işi yapacağını söyledi. Nasıl olsa kendisi kabul etmese başka birini bulacaklardı kolayca. Çantanın fermuarını açarken elleri titriyordu. Ses çıkmasın diye olabildiğince yavaş açıyordu. Eşyalarının arasından siyah camsı kutuyu çıkardı. Kutu küçüktü. Belli ki içindeki bir silah olamazdı. Lionel'in mekanik bir kolla üst kapağı basınç yapılarak kapatılmış olan bu kutuyu açması da gerekiyordu. Kutunun içinde ne olduğunu bir türlü öğrenememişti. Söylemezsen yapmam diye tehdit etmişti onu bu işe bulaştıran çocuğu. Ama aldığı yanıt sen bilirsin olmuştu. Şimdi görecekti nasıl olsa. Kolu ters yönde çekti ve açılan kutudan diğer minik nesneyi çıkardı. Çıkan şey uyuşturucu falan değildi. Küp şeklinde minicik cam bir top görünüyordu. Bunu sifonun ardına yerleştirecek, büyük kutuyu da yanına alacaktı. Kutuyu çantasına atıyordu ki içinden bir buhar tabakasının yükseldiğini gördü. Şaşkınlıkla elini sifona uzattıktan bir saniye sonra ciğerlerini tuvalete kusmuştu Lionel. Tek eli sifon ipinde asılı halde, başı ve diğer kolu ise klozetin içinde kalmıştı. Tuvaletten iki farklı öksürme sesi daha yükselirken, Lionel'in çektiği sifon hala su boşaltıyor, genç boksörün dalgalı uzun saçları klozetin içinde, şelalenin altındaki ince dallar gibi dövülüyordu. Saniyeler içinde kafe kanlı öksürüklerin boğuk sesleriyle kaplanırken, bahçesinde oturanlar da şaşırmaya fırsat bulamadan yere yığılmıştı. Hem Avustralyalılar hem de turistlerin olduğu bu büyük meydanda insanlar tek tek yere yığılıyordu. Bazıları çığlık atmaya, birkaç metre boyunca koşmaya vakit bulabilmişlerdi. Ama hepsi buydu. Onlarca insan federasyon meydanında ve çevresinde ölmüştü. Her cesedin yanında işaret bayrağı gibi koyu kırmızı bir birikinti görünüyordu. Ölüm dalgası meydanın çevresindeki binaları da vurmuş, onları da açtıktan bir süre sonra durmuştu. Bu andan itibaren tüm dünya unutulmaya çalışılan Toronto'daki saldırıyı bırakacak, Melbourne'da birkaç dakika içinde ölen binden fazla kişiyi konuşacaktı. 25 Ocak 2013, saat 12.40, Eğriçimen Yaylası, Sivas. Dağ evinde soba gürül gürül yanıyor, mutfakta öğle yemeği için tavşan haşlanıyordu. Yemek pişerken o kitap okumaya dalmıştı. Bir fincan sıcak çay koltuğun yanındaki sehpada duruyordu. Çaydanlık sobanın üstünde buhar üflemeye devam ediyordu. Sesi duyduğunda neredeyse elindeki fincanı düşürecekti. Çayını yudumlamadan geri bıraktı. Kitabı tek parmağını araya sokarak kapattı ve dikkat kesildi. Evet, bu hafif hafif duyulan patapatlar bir helikoptere aitti. Yutkundu ve boğazından aşağıya acı bir tat akarken yüzünü buruşturdu. Bu sesi duymak istemiyordu besbelli. Bir süre ne yapacağını bilmiyormuş gibi oturup sesin yaklaşmasını dinledi. Aniden perdeyi çekti ve karlı yayla manzarası artık görünmez oldu. Derin derin nefes alırken sanki birileri ona işkence yapıyormuş gibiydi. Kitabı elinden düşürdü ve kendini boş bir çuval gibi koltukta geriye bıraktı. Ağzı yarı aralık, gözleri sabit bir noktaya bakıyor ama belli ki bir şey görmüyordu. Göz kapaklarıyla parmaklarını aynı kaslar yönetiyormuş gibi gözlerini ve yumruklarını aynı biçimde sımsıkı kapattı. Suratı buruşmuştu. Aniden gözlerini açıp sağ yumruğunu sehpaya indirdi. Sehpa ortadan ikiye bölünürken üzerindeki fincan da havaya sıçramıştı. Ne yaptığının bile farkında olmadan otomatik ve son derece hızlı bir refleksle fincanı tek bir damla çay dökülmeden havada yakaladı. Parçalanmış sehpaya bakmasıyla helikopter sesinin durması aynı anda oldu ya da ona öyle geldi. Ama o birden ayağa kalktı. Son yudumunu aldığı fincanı şöminenin üzerine bıraktıktan sonra bir kürekle fırça kapıp sehpadan kopan birkaç kıymığı süpürdü. Kalan sehpa parçalarını da şöminenin yanındaki odunluğa götürdü. Dönüp kapıya baka kaldı. Öylece bekledi bir süre ve neden sonra gelmesinler diye fısıldayabildi. Havada asılı kalmış bir balon gibi durağan hayatına giren tek bir tanıdık ses, hafızasında yeniden canlanan tek bir kötü anı onu birden ne yaptığını bilmez hale getirmişti. Ellerini yüzüne götürüp yüzünü yıkar gibi boydan boya sıvazladı ve kapıda sesi duydu. Güm güm güm. Kapıyı aç Gökhan bir daha. Şaşkınlık içinde baktı kapıya. Buraya yerleştiğinden beri o kapıya vurulduğunda çıkan sesi ilk kez duyuyordu. Biraz önce kapattığı perdeyi hafif çağrılayıp dışarı baktı. Yazın çimenlik olan dere kenarındaki askeri helikopteri gördü. Güm güm güm. Perdeyi bırakıp koltuğa oturdu. Kapıyı açmak gibi bir derdi yoktu. Şu an kapıdakini mi düşünsün, yoksa 5 yıl önce kaybettiklerini mi karar veremiyor, ikisini birden düşünüyor, üzülüyor, kızıyor ve tuhaf şekilde uyumak istiyordu. Güm güm güm. Aldırmadı bile. Kapalı perdeye bakıyordu öylece. Gökhan bir daha, içeride olduğunu biliyorum. Kapıyı açmazsan kırmak zorunda kalacağım. Koltukta öylece oturmaya devam etti. Kapıdaki davetsiz misafir demek ki sıradan bir yabancı değildi. Kimliğini biliyordu. Üstelik asıl kimliğini biliyordu. Yine de kalkmadı yerinden. Karar vereli çok oluyordu ve bu hak ona verilmişti. Dışarıdaki her kimse ağır demir kapıyı kıramayacağı da belliydi. Bunu denerse kendisi de görürdü. Gökhan bir daha kapıya geldiğini duymuyorum. Ziyaretin büyük önem taşıyor. Kapıyı açmak zorundasın. Hafifçe gülümsedi. Ziyaretçisi kimse birazdan çabalarının boşuna olduğunu ve burada istenmediğini anlardı. Son kez uyarıyorum. Bunu duymadı bile. Adam geriye doğru saymaya başladı. 4, 3, 2, 1. Müthiş bir gürültü geldi ve demir kapı fırlayarak önce duvara çarptı, sonra da tüm evi sarsarak yere kapaklandı. Gökhan kapı daha devrilmeden koltuğundan kalkmış antreye ulaşmıştı. Reflekslerinden ve hızından hiçbir şey kaybetmemişti. Kızgınlıkla dışarıdakilere baktı bir an. İki adam dikiliyordu. Birinin yüzü kar maskesiyle kaplıydı. Bere ve atkılar arasından güç bela görünen diğer yüz ise tamamen yabancıydı. Bu adam Gökhan'a gülümseyerek bir işi tamamladıktan sonra olduğu gibi ellerini birbirine çırpıp silkeliyordu. Kapıyı cidden omzuyla mı kırmıştı? Gökhan kimsin diyerek öne atıldı. Eylül'de köylüler yaylayı kış için terk edeli beri kimseyle konuşmamıştı. Gerçi onlar buradayken de sadece ihtiyacı olan malzeme siparişlerini getirmesi için İzzettin adlı bir adamla konuşmak zorunda kalıyordu. Yani 5 yıldır çok az kullanmıştı sesini. Şimdi dudaklarından öfkeyle çıkan bu kimsin garip ve ilkel duruyordu. Bunu derken adamın üstüne yürümüştü bile. Gökhan birini korkutmak amacıyla saldırdığı zaman ona hiç acı vermemeye dikkat ederdi. Bu yüzden az önce kapısını bombalayan bu adamı da sadece tutup fırlatmak üzere hamle yaptı. Ama gizemli yabancı Gökhan'ın kolunu kavrayıp havada öylece sabit tuttu. Gökhan kendisine direnebilen adama şaşkınlıkla bakıyor, bir yandan da elini kurtarmak için koluna güç veriyordu. Rakibi gülümseyerek "Sakin ol Gökhan" dedi. Rakibinin hızını ölçmek için boştaki eliyle bir yumruk savurdu ama adam başını en az onun hamlesi kadar hızla yana çekti. Hala gülümsüyordu, bu yabancıda bir gariplik vardı. "Zarar görmek istemezsin herhalde" dedi adam. Gökhan tüm vücuduyla gerçek bir saldırıya hazırlanıyordu ki diğer adam başını çıkardı. İşte bu tanıdık bir yüzdü. "O düşmanın değil Gökhan, seninle konuşmaya geldi" dedi. Eşref kapılı tek düze bir ifadeyle.